Ayrım 16. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşalp. Sayfa 177. AYT'nin terbiyesiz Morgan'ı. Polis vazife ve selahiyetleri yasa tasarısının AYT ile ilişkilerimizi olumsuz etkileyeceği yolunda açıklamalar var. Nereden geliyor haber? AYT'nin Türkiye temsilcisi Morgan'ın bir demeci yayımlandı. AYT temsilcisi Gwyn Morgan, polis yasasındaki değişikliklerin Türkiye-AYT ilişkilerine öldürücü bir darbe indireceğini söylemişti. 9 Haziran 1985. Adalet Bakanı Necat Eldem'in tek ayak üstünde aslında anayasada var dediği 19 Haziran 1985 yetkilerle rejimin niteliği değiştirmek isteniyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun tartışmalar, Özal'ın kafasına çanta atmaya varan kavgalarla engellenen tasarının bazı maddeleri, ANAP'ın demokrasi anlayışının simgeleriydiler. Hükümlü polislerin özel cezaevlerinde ya da cezaevlerinin özel bölümlerinde barındırılması isteniyordu. Polise istediği bilgiyi vermeyenlere hapis cezası öngörülüyordu. Her çeşit elektronik alet ve makinenin satışı için polisten izin alınması gerekiyordu. Sıkı yönetimsiz bir sıkı yönetim Özal'ın işine geliyordu. Kamuoyunu oluşturan insanların cebi biraz para görünce Özal'ın yapmak istedikleri unutuluyor ve yasakçılığına göz yumuluyordu. Öyle ya, o da, görüyorum ki gün geçtikçe ekonomik düşünen, ekonomi tartışan bir toplum olma yolundayız demiyor muydu? Onların dilinde ekonomi para anlamında kullanılıyordu. AYT'nin veya temsilcisinin bizim iç işlerimize karışmaya hakkı yok. O şekilde laf getirmek terbiyesizliktir. Biz onların işine karışmayız, onlar da bizim işimize karışmasınlar. Bir yanlış anlama vardır, böyle bir şeyin söylendiğini zannetmiyorum. Varsa terbiyesizliktir, gereğini yaparız. Gereğini yapmaktan neyi amaçlıyorsunuz? Ne yapacağımız belli olur. Zaten ilişkilerimiz donmuş, fazla bir şey beklediğimiz yok. SODEP Genel Başkanı'nın basın toplantısını polisin izlemesini nasıl karşılıyorsunuz? Bütün basın toplantılarında polis bulunur. Hem böyle konuş hem de demokrasiden söz et. Sonra da bizi kimse anlamıyor diye yakın. Olacak iş değil. Bizimkinde de bulunmuştur. Niye bulunmasın? Basın toplantıları herkese açık toplantılardır. Herkese açık olduğuna göre gizliliği de yok demektir. O zaman niçin polise gerek duyuluyor? İşte herkese açık olduğu için, herhangi bir şey olmaması, yanlış bir şey söylenmemesi için, söylenirse de suç olup olmadığının anlaşılması için, devlet dediğim böyle olmalı. Bütün seçim konuşmalarında teyp tutuluyor. Elinde teyp olan tanımadıklarınızdan sakınmak gerekir gazeteci arkadaşlarım. Kimin kimin hesabına çalıştığı pek belli değil demek. Ona sesinizi çıkarmıyorsunuz da, şimdi niye sesinizi çıkarıyorsunuz? İçişleri Bakanı Akbulut'un basın toplantısını anımsayın. Gazetecilerin fotoğrafını çeken polisi aynı mantıkla koruduğunu göreceksiniz. Siz bizimkini çekerken bir şey diyor muyuz? Sorusuyla aynılığa şaşıracaksınız. Senelerdir Türkiye'de bütün konuşmalar teyplere alınır, savcılığa verilir, suç var mı yok mu diye bakılır. Doğru değil. Dernek, sendika ve siyasi partilerin genel kurul ve kongreleri denetlenir. Basın toplantılarının denetlenmesi hem yasal değil hem de demokrasilerde görünmüş şey değildir. Bu akşam oldukça sinirli görünüyorsunuz. Ama hakikatleri söylüyorum. Gerçekleri söylerken sinirli, gerçek olmayanları söylerken sakin olanlara ne denir? Herkes bu sorunun yanıtını bilir. Demokrasiye geçildiğini söylüyorsunuz. Şimdi farklı bir zeminde olmamız gerekmez mi? Bakın, bu söylediğiniz daha önceki dönemlerde de olmuştur. Anarşi ve terör tırmanmaya, ölüler yeniden sayılmaya başlandığında aynı şeyleri söyleyecektir. Eskiden de vardı, şimdi de var diyecektir sonraları. 12 Eylül'den sonra mahkemelere giden siyasi partilerle ilgili teypler nereden geldi? Kendi bakanlarınızın telefonlarının dinlendiğine ilişkin iddialarını ne yapacaksınız? Ana muhalefet lideri İnönü'nün partisinin telefonlarının dinlenmesinden yakınmasına ne diyeceksiniz? Haberleşme özgürlüğü konusunda Orwell'i kıskandıracak ölçüde gerçekçiydiler. İçişleri Bakanı Akbulut, Telefon dinleme zaten yapılıyor, biz açıklık getirdik. Mahkeme kanalıyla yapılan telefon dinleme işi şimdi mülki amirlerin emriyle yapılabilecek diyordu 10 Mayıs 1985. ANAP'ın SHP'ye gizli dinleme araçları yerleştirdiği inancındayım sözleri ana muhalefet lideri SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'ndü. 24 Nisan 1988. Saffet Arıkan Bedük'ün Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde ileri teknolojiye sahip dinleme aygıtları ithal edildiği, ödemenin Başbakanlık örtülü ödeneğinden yapıldığı bildirildi. 25 Nisan 1989. SHP'li Fikri Sağlar, Kaya Erdem'in telefonlarının dinlenmesi emrinin Başbakan Özel tarafından verilip verilmediğini İçişleri Bakanı Akbulut'tan soruyordu. 10 Nisan 1989. SHP'li Ahmet Ersin ise birdenbire Başbakan olan Akbulut'tan MİT ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı basın mensupları ve milletvekilleri hakkında dosya tuttuğu savının açığa çıkarılmasını istiyordu. 30 Aralık 1989. Sonra bakınız bir şey daha söyleyeyim. Polis meselesinde maalesef yanlış bir anlayış içindeyiz. Sanki Türkiye'de polis sadece masum vatandaşlara eziyet ediyor ve suçluları yakalamıyor. Suçlara eziyet hakkı nereden doğuyor Sayın Başbakan? Böyle bir hava yaratılmak isteniyor. Bunun nereden kaynaklandığını biz biliyoruz. Bunun mücadelesini de yaparız. Polis içinde olsun, başka gruplarda olsun yanlış insanlar vardır, olabilir. Ama bu bütün kitlenin yanlışlığı manasına gelmez. Polisin asli vazifesi vatandaşın rahatını temin etmektir. Yasa tasarısında polise telefon dinleme ve mektup açma gibi yetkiler tanınıyor. Polis insan haklarını müdafaa etmek için meydana getirilmiş bir güçtür. Polis insan haklarını korur. 3-5 tane yanlış hadiseye bakarak polisin insan haklarını ezdiği söyleniyor. Bu yanlıştır. Geçtiğimiz dönemde 5000 insan öldü. O zaman insan hakları diye hiç kimse bir şey söylemiyordu. Böyle konuşabilmek için 1980 öncesinde ancak ayda yaşamak gerekirdi. O zaman da elbet insan hakları deniliyordu. O zaman da elbet işkencede insanlar ölüyordu. Şimdi soruyorum, o zaman insan hakları var mıydı, yok muydu? Basın mensupları olarak sizler polis vazife ve selahiyet kanunu ile ilgili meclise sunulan tasarıyı iyi bir şekilde incelediniz mi? Bu soru haklıydı çünkü o gazetecilerin hiçbir şey bilmediği kanısındaydı. Onları yan gelip yatan, araştırmayan, sormayan, soruşturmayan, güreş tuttuğu armağan alıp verdiği birkaç gazeteci gibi görüyordu. 10 Haziran 1985 Konya. Hazırlıklı işkence olmadı. Bütçe konuşmanızda Türkiye'de demokrasi var dediniz, yeterli mi? Ne anlamda soruyorsunuz? Geniş anlamda, özgürlükler ve anayasa konusunda. Bu anayasa ile 1961 anayasasının özgürlüklerinin yok edildiği, bunun sonucu bazı zorluklar çıktığı iddia edilmiştir. 1982 anayasası hazırlanırken acı tecrübeler göz önüne alındı. Kısıtlamalar konuldu. Eğer hoşgörü ve sevgi yaygınlaşırsa, toplum genelde kavga yolunu tercih etmezse, daha liberal bir topluma gideriz. Şimdilik bu kadar yeter, idare edeceğiz diyor. Modern Türkiye'nin partisiyiz diyorsunuz. Anayasa sizce yeterli mi? Anayasa ve kanunlar değişmez şeyler değildir. Allah'ın kitabı gibi değişmez değildirler, değişebilirler. Toplum bilinci anayasalarında, kanunlarında üstündedir. Tatbikatta toplum böyle yazılmasına rağmen onu şöyle tatbik ederse o kuralın yerine toplumun anlayışı geçer. Bugün mesela bizim siyasilere yasak getiren 2969 sayılı kanunun bazı maddelerini tatbik edemez duruma düşmemiz gibi. İlerideki günlerde eski siyasilere aftan yana olmadığını daha açıkça da söyleyebilecektir, meraklanmayın. 13 Aralık 1985 Hürriyet. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'na geniş kapsamlı bir af sözü verdiğiniz doğru mu? Hayır, doğru değil. Bence doğru gibi. Çünkü 5 batılı ülkenin Türkiye'yi komisyona şikayet sorunu aşmak için başvurulan dostane çözüm yolunun açılması ancak bu tür somut vaatlerle olabiliyor. Bu soruyu soran arkadaşlara daha önce kızdınız. Vatandaşlar hükümetiniz döneminde ne zaman karakollarda dayak yeme korkusundan kurtulabilecek? İşkence konusundaki söylentiler üzerine karakollarımızın bilinen durumu ile halka ne gibi vaatlerde bulunacaksınız? Memleketimiz çok önemli bir dönemden geldi. 5.000'den fazla insan öldü. Bir o kadar yaralananlar, hapse düşenler oldu. Yine sayıları özgürce kullanma hakkını kullanıyor. Karma karışık bir dönem. Bunu unutmamalıyız. Türkiye nereden nereye gelmiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada ise nereden nereye gidileceğini anlatırken şöyle diyordu. 1982 Anayasası'nın çok iyi bir müddet tatbik edilmeden değiştirilmesinin karşısındayız. 12 Eylül'e gelişimizin ana sebebi olarak gösterilen ve sizlerin de çok iyi hatırlayacağınız gibi 12 Eylül günü yapılan tarihi konuşmada da açık bir surette belirtildiği üzere derneklerin, sendikaların siyasetle uğraşmamasına ilişkin anayasanın bu hükümlerine sımsıkı bağlıyız. 23 Aralık 1985 Bütçe Kapanış Konuşması. Bu dönemde büyük terör organizasyonu ortaya çıkarıldı, büyük sorgulamalar yapıldı. Bu işkence iddiaları o sıralarda söz konusu olmuş olabilir. İlle de iddia demek zorunda. Noterden senedi var sanki. Ayrıca bizim güvenlik kuvvetlerimiz modern tekniklere yeni yeni sahip oluyor. Kulaklarınız çınlasın Rezan Hanım. Rezan Şahinkaya, ANAP İstanbul Milletvekili. Ancak şunu söyleyebilirim ki, bizim hükümetimiz döneminde sistemli, hazırlıklı işkence olmamıştır. Başkalarının döneminde olmuşsa onu bilmeme getiriyor sözü. 14 Aralık 1985 9. Basın Toplantısı. Yarım santimlik bir yara. Sorgulamalara avukatların katılması doğrultusunda yasal bir hazırlık yapıyor musunuz? Hayır, avukatlar sorgulamalarda bulunamazlar. Ama sorgulamanın her safhası mahkemede hakim huzurunda olabilir. Nasıl da kandırıyorlar fakiri. Polisin yaptığı ön tahkikattır. Peki neyse ne? Ön tahkikatta işkence yapılabilir mi? Bu soruyu yanıtlar mısınız lütfen? Kendi müvekkilleri olabilir. Onlara fikir verebilirler. Bu kanunda da vardır. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar türküsü bu durumlar için söylenmiş olmalı. Ama sorgulama anında hiçbir yerde avukat bulunmaz. Sorgulama ayrıdır. Onu karıştırmayalım. Ön tahkikatla sorgulamayı mı yoksa polis sorgusu ile mahkeme sorgusunu mu karıştırmayalım? Kanun hazırlığımız yok. Olsa şaşardım zaten. 7 Ocak 1986. Beşlerin Türkiye ile ilgili şikayetlerini geri alması hangi zeminde gerçekleştirildi? Millet şaşırdı galiba. Dış ilişkilerle ilgili tenkit hazırlığı içindeyken, büyük laflar söylendiği bir devrede küt küt, arka arkaya 5 ülkenin durumu geldi. Arkasından Ermeni tasarısı oylamaya koydurulmadı. Ne yapalım, bazen de böyle olur. Adli kapitülasyonlara benzer ödünler verildiği söyleniyor. Hiçbir alakası yoktur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmışsınız. O bir nevi sizin kanununuz olmuş. Ona uymayı taahhüt etmişiz. Ondan sonra başkaları kalkmışlar demişler ki, 1980-82 tatbikatında siz bu sözleşmeye uymadınız. Şikayet ettikleri konu bu. Biz gelince inceleyin demişiz. Karşılıklı müzakereler olmuş, dostane çözüm şeklini. Yine anlaşma çerçevesinde var. Hiç ne kapitülasyon. Netice itibariyle basit bir devlet denetleme kurulu ile ilgili bir öneri bizim tarafımızdan yapılmış. 3 tane rapor var elimizde. 3 tane de toplantı yapılacak. Bu toplantılardan ikisi Türkiye'de. Biz zaten bunlara gezdirdik cezaevlerini. 1982 Anayasası'na göre Devlet Denetleme Kurulu'nun işkence savlarını araştırma yetkisi yoktu. Batı'dan gelen eleştirileri göğüslemek için böyle bir yalana başvurulmuştu. Anayasanın 108. maddesine göre bu kurulun görevi Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşlarının katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak olarak tanımlanmıştı. Üstüne üstlük silahlı kuvvetler ve yargı organları Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanı dışındadır diye bir sınırlama getirilmişti. Bu kurulun işkence savlarını araştırdığını söylemek koskoca bir yalandı. Dostane çözüm önerisinde Profesör Suat İlge ve Profesör İlhan Unat'ın çabalarının yanında Türkiye'nin avukatlığını üstlenen Avrupa Konseyi İnsan Hakları eski direktörü Profesör Herbert Golsong'a ödenen paraların da büyük etkisi oldu. Sorunun çözümü için başvurulan yalanları ortaya çıkarmak olanaksız. Ancak Dostane Çözüm Anlaşması uyarınca Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne göndermeyi yükümlendiği 1 Şubat, 1 Temmuz ve 1 Ekim 1986 günlü raporların tümü de yalanla doldurulmuştu. Evreninkinde de Özal'ınkinde de sık sık başvurulan bir büyük yalan vardı. Özellikle Özal'ınkinin en belirgin yanlarından birini oluşturuyordu bu yalan. Temel insan hak ve özgürlüklerine Batı istediği için değil, Türk halkı bunlara layık olduğu için önem veriliyor görünüyordu. Her iki dönemin, özellikle Özal döneminin yüz karası belgelerinden biri olan Dostane Çözüm Anlaşması hiç söylendiği gibi değildi. Temel insan hak ve özgürlüklerini sağlayamayanlar, işkencecilere gücü yetmeyenler, bir siyasi kapitülasyon niteliği olan bu belgeleri kamuoyundan gizlemek için yalan söylüyor, ter döküyorlardı. Demokrasiye geçildiğinin söylendiği günlerde Beşler'in Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na yaptıkları başvurunun şimdilik koşuluyla geri çekilmesini sağlayan Dostane Çözüm raporunun tam metnini yalana başvuran herkesi kınayarak aktarıyorum. 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 108. maddesi uyarınca kurulacak Devlet Denetleme Kurulu, askeri ve sivil tutuk evlerinin, cezaevlerinin ve polis merkezlerinin de bulunduğu kamu yetkili kurumlarının Avrupa Konseyi İnsan Hakları Bildirgesi'nin 3. maddesine uygun faaliyet gösterip göstermediğini sıkı bir biçimde denetlemekle görevlidir. 2. Bildirgenin 7. maddesi uyarınca Türkiye hükümeti 1 Şubat 1986, 1 Temmuz 1986 ve 1 Ekim 1986'da bildirgenin 3. maddesinin gözaltı işlemleri de dahil olmak üzere Türk yasaları ve uygulayıcılarınca gereğinde uygulanıp uygulanmadığını, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri aracılığıyla Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'na bildirecektir. Raporların tümü Avrupa İnsan Hakları Komisyonu için hazırlanacak ve başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Raporların verilmesinden sonra, pardon Müberram, baştan burayı okuyayım. 3 diye başlayacağım. 3. Raporların verilmesinden sonraki 3 ayı aşmayacak bir süre içinde, yukarıda 2. paragrafta öngörüldüğü biçimde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Türk hükümetinin temsilcileri bilgi alışverişi için diyalog kuracaklardır. Diyalog yazışma şeklinde olacak, ancak taraflardan birinin isteğiyle bir haftayı aşmamak üzere görüşmeler yapılabilecektir. Bunun dışında komisyon ve Türk hükümeti temsilcileri aralarında anlaşmaya varacakları bir başka yoldan da diyalog kurabilir. 4. Diyalog süresince komisyon temsilcileri edindikleri bilgilerle ilgili yorumlarda bulunabilirler. Ancak bu yorumlar çok gizli kalacak ve sadece Türk hükümeti temsilcilerine açıklanabilecektir. 5. Komisyon ve Türk hükümeti temsilcileri arasındaki diyalogdan sonra uzlaşmanın uygulanış biçimi ile ilgili olarak diyalogdaki taraflar 1 Şubat 1987 tarihini geçirmemek koşuluyla komisyon sekreterliğinde bildirgeye imza atan taraflara kısa bir rapor vereceklerdir. Bu 5 madde Avrupa Konseyi İnsan Hakları Bildirgesi'nin işkence yasağı ile ilgili 3. maddesinin Türkiye'de çiğnendiğinin açık kanıtlarıydı. Sözleşmenin 15. maddesi ile ilgili bölümde ise Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerinin daha uzun süre askıya alınmaması gerektiği vurgulanıyordu. 1. Türk hükümetinin sıkı yönetimin ülke içinde uygulamasını iyice daralttığı, sıkı yönetim yetkililerinin de yetkilerini uygulamada özellikle itidal gösterdikleri memnunluk uyandırırken, Türkiye Başbakanı'nın Washington'da 4 Nisan 1985 günü yaptığı konuşmada sıkı yönetimi yürürlükte olduğu illerden 18 ay içinde kaldırabileceğimizi umuyorum sözleri dikkatleri çekmiştir. 2. Olağanüstü durum nedeniyle kişi hakları ve özgürlüklerinde 15. madde kapsamına giren kısıtlamalar ve önemli sınırlamalar meydana gelmesine karşın, şikayetçi beşlerin başvurularında sözü edilen belirli bazı kararnameler ve yasaların bu süre içinde değiştirildiği ya da düzeltildiği görülmüş, bununla da Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi gerekleri olan yükümlülüklerini göz önüne aldığı saptanmıştır. 3. Af sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ilgi alanındadır. Türk hükümeti anayasa çerçevesinin içinde tutuklu ve hükümlülerin affedilmesi ya da koşullarının düzeltilmesi ve durumun yumuşatılması amacıyla bir af konusu üzerinde çalışmaya başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüzdeki aylarda Anayasanın 88. maddesi uyarınca müzakerelere başlanılması beklenmektedir. Türk hükümeti konuyla ilgili gelişmeler hakkında komisyona bilgi verecektir. 4. Komisyon Danimarka, Fransa, Hollanda, Norveç ve İsveç'in 1 Temmuz 1982 günü bildirgenin ihlal edildiği gerekçesiyle yaptıkları başvuru, 6 Aralık 1983'te komisyonun başvuruları göz önüne alabileceği kararı ile sonuçlanmıştır. Ancak komisyon Türkiye'nin bildirgenin güvence altına aldığı özgürlük ve hakları koruma yolundaki kararlılığını gözlemiş ve Türkiye'deki gelişmeler ışığında 12 Eylül 1980'den 1 Temmuz 1982 tarihine kadarki süreyle ilgili iddialar konusunda işlemleri geri çekmek kararı almıştır. Türk hükümeti komisyona özellikle işkence olaylarının suçlularının cezalandırılması, ülkede sıkı yönetimin giderek kaldırılması konularında bilgi verecektir. Uzlaşma metni komisyona gözaltı ve tutukluluk koşulları, kişi hak ve özgürlüklerinin daha geniş biçimde uygulanması ve af konusunda sürekli bilgi verilmesine dikkat çeker. Başvurunun geçmişte 12 Eylül 1980 ile 1 Temmuz 1982 tarihleri arasındaki dönemleri kapsadığı dikkate alınarak söz konusu 6 ülke hükümetleri yukarıda yazılanlar uyarınca bir anlaşmaya varmakta kararlılıklarını belirtirler. 11 Aralık 1985. Peki iktidarınızda Türk vatandaşlarına Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na kişisel başvurma hakkı tanınacak mı? Sözleşmede var mı bilmiyorum. Bazı ülkeler bunu kabul etmişler galiba. Biz imzalamamışız. Ben böyle hatırlıyorum. Çok iyi bilmiyorum. Bir süre sonra Avrupa toplumuna girmek için girişimde bulunacak bir ülkenin başbakanının temel insan hak ve özgürlükleri konusundaki altyapısını bu sözlerden daha iyi hiçbir şey anlatamaz. İmzalamayı düşünebilir misiniz? Soru soran da fena değil ya. Türkiye zaman içerisinde liberal bir politikaya gidecektir. Fazla hızlı gidersek hata yaparız. Mesela o konuşmada Amerika'da 1,5 sene demişiz sıkı yönetimin kalkması için. Ama 6 ay geçtikten sonra İstanbul'da kaldırmışız. Hiç tahmin etmiyordum 6 ay içinde İstanbul'da sıkı yönetimi kaldıracağımızı o zaman. Bu işleri sanki başkaları yapıyormuş gibi konuşuyorum. Ama bizim insanlarımızın geçmiş dönemle ilgili korkularını yendikleri kanaatinde değilim. Durmadan geçmişi anımsatırsanız, korkudan yarar umarsanız elbette unutamazlar. O dönemlerle ilgili korkuları vardır. Orada çok dikkatli olmamız lazım. Mühim olan testiyi götürüp kırmadan getirmektir. Kırmadan götürüp getireceğiniz testinin açık deyişle demokrasinin boyutları sizce nasıl tanımlanmalı? Bu konuda kimin neyi tartıştığı kesin belli değil de. Evet, belli değil. 1980 öncesi bir havaya bürünmesini kimse arzu etmiyor. Karanlıkta boğuşma gibi bir havaya bürünmesi yanlıştır. Mesela bakın, geçenlerde Şebin Karahisar'da olan hadiseler olmuş mu, olmamış mı? Ben raporları da aldım, okudum. Sonradan alınmış doktor raporları. Çok ciddi bir emare göstermiyor. Efendim, şurasında yarım santimlik bir şişlik var veya kafasında hafif şişlik var. İlya kırık çatlak olacak, İlya tırnakları sökülecek, ondan sonra işkence denilecek. 5 dikişlik yara işkenceden, 3 dikişlik dayaktan gibi tuhaf bir anlayış. Böyle bir başbakanın olduğu ülkede yargıçlar da kendilerine göre işkence tanımı yapmaya başladılar daha sonra. Bir haftalık rapor işkenceyi anlatmaz, en az 15 günlük olmalı diye. Tokat işkence sayılmaz diye. Ankara Yeni Mahalle 1. Asliye Ceza Mahkemesi, bir eylemin işkence sayılabilmesi için en az 10-15 günlük doktor raporunun alınmasının zorunlu olduğu kararına vardı. 30 Aralık 1987, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, güvenlik görevlilerinin sanıkları itirafa zorlamak için uyguladıkları kötü davranışları ayrı ayrı tanımladı ve sanığın bir hafta iş ve gücüne engel olacak biçimde dövülmesinin işkence kapsamına girmediğine karar verdi. 16 Ocak 1988, ilk olayda öğretmen Ayhan Saruhan, ikincisinde Habibe Başkurt işkence görmüşlerdi. Askeri Yargıtay öteden beri aynı görüşteydi ve işkence iddialarının Türkiye'yi uluslararası kuruluşlar nezdinde zor durumda düşürmek, mevcut demokratik rejimi kötülemek amacına dönük olduğuna ilişkin kararını çoktan vermişti. 24 Ocak 1984. Tülay Günday'a işkence yapanların aklanma kararı bu yorumla onaylanıyordu. Savcıya gitmişler, savcı izin vermemiş. Onlar da doktordan raporu alıp bırakmışlar. Hadise budur. Şebin Karahisar olayıyla ilgili gelişmeleri Özal, gazeteci Cenap Kayasu'ya 14 Ocak 1986'da böyle anlatıyordu. Oysa hadise bu değildi çünkü insan haklarıyla ilgili her olayda olduğu gibi yine yalana başvuruluyordu. 27 Eylül 1985 gecesi Mehmet Yeleş, Polat Sabuncu, Mehmet Durukan, Emin ve Osman Akyüz, Giresun Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polislerce Şebin Karahisar'da gözaltına alındılar. Toprak Su Müdürlüğü binasında tam 36 saat aralıksız işkence gördüler. Gözaltı süresinin uzatılma istemini geri çeviren savcı Ahmet Gündel, sorgulamayı kendi yaptı ve sanıkları serbest bıraktı. İşkence ve kötü muamele nedeniyle 12 polis hakkında toplam 123 yıl ağır hapis cezası öngören iddianamesini hazırladı. İnsan hakları tarihimize Şebin Karahisar işkence davası olarak geçen bu olay, Başbakan Özal ve İçişleri Bakanı Akbulut tarafından her zaman olduğu gibi yalanlandı. Yargılama sürecinde özellikle SHP Şebin Karahisar ilçe başkanı Polat Sabuncu ile gazeteci Mehmet Yeleş'in anlatımlarından hiç utanıp sıkılmadılar. Üzüldüklerini söylemediler ve bu insanlardan özür dilemediler. Tarihe yazdığı haberi gazeteciye yediren devlet ve siyaset adamı olarak geçtiler ama. Polat Sabuncu, Emniyet Müdürlüğü'nde gözlerimiz bağlandı ve ayakta saatlerce bekletildik. Sorguya alındığımızda çeneme yumruk atıldı ve zorla ağzım açtırılarak yazdıklarını yediriyoruz dediler ve ağzıma bir gazete soktular. Yapılan sorgulamalarda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı evinde misafir edip etmediğim soruldu. Mehmet Yeleş, gazetede mürettip, makinist ve muhabir olarak çalışmaktayım. Bir odaya kapatıldık. Gelen giden polis bizi yumrukluyordu. Göz bandımı araladılar. 19 Kasım 1985 Salı günkü Yenişehir Karahisar gazetesinde yer alan ve içinde işkence iddialarına yer veren haberi gördüm. Şimdi bunu sana yedireceğiz, yut bakalım diyerek ağzıma gazeteyi soktular. Ben de gazete kuru olduğu için yutamayacağım söyleyip bir bardak su istedim. Getirdiler ve sadece 5 yudumda gazeteyi yutmamı istediler. Hepsini yutmam mümkün olmadı. 4 Aralık 1985 İcraatın içinde işkence. İşkenceci polisin itiraflarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim bildiğim ismi geçen polis memuru 1983 yılının Kasım ayında 1402 sayılı kanuna göre sıkı yönetim komutanlarının emriyle mesleğinden atılmış. Ondan evvel davası görülüyormuş kötü muamele etmekten. Küçük bir ayrıntı sizin için ama kötü muameleden değil işkenceyle adam öldürmekten. Cennet Değirmenci'yi öldürmekten. Meslekten atılma sebebi olarak bazı sol örgütlerle ilişkisi olduğu konusunda bilgiler alınmış. Aldığımız bilgilere göre mahkemesi devam etmiş. 1984 yılının sonunda mahkum olmuş, cezası da askeri yargıtayda tasdik edilmiş hadise budur. Pek öyle değildir. 1982 yılında Cennet Değirmenci'yi işkenceyle öldüren polis, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Ankara Anafartalar Emniyet Amirliği'ne memur olarak atanmıştır. Bu bir. İkincisi, sol örgütlerle ilişkili savı, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara İl Polis Disiplin Kurulu'nun 19 Eylül 1983 tarih ve 83'e 1484 sayılı kararı ile doğrulanamamış, üstelik ceza verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu da 2. 29 Ocak 1986. Söyledikleri doğru mu, değil mi? Ben adamın hüviyetini söyledim. Adamın söylediklerini bilemem tabii. Bu hüviyetteki bir adam doğru söylemez diyor. Adalet Bakanı Necat Eldem'in koruma polisliğini yaptığı söyleniyor. Hayır, o da yanlış. Bir kere 1983 yılında meslekten atılmış. O zaman bizim hükümet kurulmamıştı daha. Bu iddiaları araştıracak mısınız? Araştıracağız. 27 Ocak 1986 Ankara Esenboğa Havaalanı. İşkence iddialarının TKP tarafından yayıldığı görüşün Cumhurbaşkanı ile konuştunuz mu? Şimdi şöyle ifade edeyim. Kötü muamele var. Kanunlarımızda işkence yok. Eski tabiriyle sui muamele. Bir kerecik yasaya baksanız var mı, yoksa ondan sonra konuşsanız olmaz mı Sayın Başbakan? Kanaatime göre bir emniyet görevlisi veya gardiyan tarafından bu muamele yapılmışsa, müracaatlar savcılığa yapılmış, incelenmiş ve haklı görülmüşse cezaları verilmiştir. Bu bizden önce de böyledir, bizim dönemimizde de böyledir. Beşlerin şikayetlerinden vazgeçmesi bazı çevrelerde şok tesiri yapmıştır. 7 Şubat 1986 Evren'le görüşmeden sonra. İşkence konusu ele alındı mı? Hayır, görüşmedik. Zaten biz o konuyu ciddiye almıyoruz. Konu biraz tiyatrovari hallere döndü. Mezar kazıyorlar, sakal bırakıyorlar, havaya ateş ediyorlar. Hatta Zeki Alasya, Metin Akpınar'a espri konusu oldu. 11 Şubat 1986 ANAP grup toplantısı çıkışı. Dışarıda Türkiye'de işkence var diye bunca uğraş göstermelerinin sebebi ne? Bu soruyu TRT televizyonlarında yayımlanan İcraat'ın İçinden programında kendi kendine sorarak hiç ayırdığında olmadan işkenceyi hükümetin icraatı arasına aldı. 28 Şubat 1986. Derhal söyleyeyim ki icraat olarak, iktidar olarak işkence ne bizim felsefemize ne bizim insanlık anlayışımıza sığmaz. İşkenceyi açıkça lanetleriz. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde işkence hiçbir zaman devlet politikası olmamıştır. Eğer bir sorgulamada bir disiplin hatası yapılmışsa, işkencenin yeni adı disiplin hatası. Bunların failleri mutlaka adalete teslim edilmiştir. Şimdi dışarıdan Türkiye'de işkence var diye bunca uğraş göstermeleri neden? Amaçları ne? Amaçlarını ben size söyleyeyim benim değerli vatandaşlarım. Bunların derdi üzüm yemek değil, bağcıyı yani Türkiye'yi dövmektir. Daha güvenlik kuvvetlerimizi zaafa uğratmak, felce düşürmektir. Biz bu oyunlara gelmeyiz. İşkenceyi yok sayarak demokratlık oynamak çok kolaydı. 1986'larda bu sözleri söyleyen Özal, ANAP'ı zor durumdan kurtarmak için kollarını sıvadığında işkencenin varlığını dile getiren bir cumhurbaşkanı olduğunun ayırdında değildi. Özal, bütün terör suçlarını bir defaya mahsus tecil edelim. Bu arada işkenceci polislerin cezalarını da tecil edelim. Af değil, belki infaz yasasında bir değişiklik lazım gelir. Yurt dışında kaçak olanları Türkiye'ye çağıralım. APO ve PKK dahil. Bir heyet oluşturup ifadelerini alalım, sonra ifadeleri dosyalayıp saklayalım. Bu kişilerin cezaları tecil edilir. Bu kişiler iyi vatandaşlar olmazlarsa, o zaman cezaları daha da arttırılarak verilir. Ama bunu kılıç gibi tepelerinde sallandırmak lazım diyerek, insan hakları alanındaki kişisel gelişmelerini sergilerken, aklınca Kürt sorununa da çözüm getiriyordu. Aydın ANAP Milletvekili Ömer Okan Çağlar'ın evinde gece sohbeti. 1 Mart 1991. 16. ayrımın sonu. Sayfa 191.